Ayrım 14. Avrupa'dan inme demokrasi. Ali Tartanoğlu. Sayfa 147. Seçimle gelen tanrılar. Geçmişin tek kişilik merkezi otoritelerinin keyfiliği bu kez sırtını tanrıya değil ama çok daha vahim bir şekilde halka dayayarak devam etmektedir. Parlamentolar, muhalefet partileri, toplumsal baskı grupları, kitle örgütleri, sözde bağımsız yargı organları, ya fareli köyün kavalcısı öyküsündeki gibi büyülenmişçesine o tek kişinin parantez içinde ve veya çevresindeki çıkar ortaklığı içinde olduğu çetenin peşine takılmakta ya da gösterilen bütün tepki ve muhalefet ta gelecek seçime kadar hiçbir işe yaramamaktadır. Yani geçmişin tanrıya dayalı mutlak merkezi otorite kavramı aynen yaşamaktadır. Çünkü bütün sahne düzenlemesi çabalarına rağmen otorite gene bir şekilde sınırsız kalmanın yolunu bulmaktadır. Gerçi o tek kişiler artık yoktur. Ama bir türlü o özlenen çok kişiler de gelmemiştir. Bir başka anlatımla tek kişiler, beyler, derebeyleri, prensler, krallar, imparatorlar, padişahlar, çarlar gitmiştir. Ama onların gitmesiyle kurtulacağımızı sandığımız keyfillikler hala ortalıkta ihtişamla salınmaktadır. Bush'un ve Blair'in Irak saldırısını, Saddam Hüseyin'in diktatörlüğü, Irak'a demokrasi götürülmesi ve nihayet Bush ve Blair'in küçük veya büyük farklarla seçmen çoğunluğunca seçilmiş olmaları gibi lakırdık kalabalıklarıyla, yani demokrasi diye açıklamak mümkün değildir. Kaldı ki bir kere seçilmekle, hele tek başına, hele hele büyük çoğunlukla iktidar olunca, parantez içinde AKP gibi, her istediğini yapabilme yetkisinin de halk tarafından verildiğini düşünmenin, seçim dönemiyle sınırlı da olsa Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi haline geldiğini düşünmekten farkı yoktur. Daha da önemlisi, parlamentoda yeterli çoğunluğu bulunan iktidarların, uzak bir ihtimal gibi görünse de, başta anayasalar olmak üzere ilgili yasaları diledikleri gibi değiştirerek sonsuza dek iktidarda kalmayı deneme olanakları en azından teorik olarak her zaman vardır. Seçimleri bir defalık erteleyerek başlayabilir, süresiz erteleyerek devam edebilir. Nihayet en tepedeki adamı yaşam boyu koltuğunda tutacak yasayı çıkarabilirler. Anayasayı, teamülleri buna göre değiştirebilirler. Nasıl olsa başlangıçta bir kere halk tarafından seçilmediler mi? Nasıl olsa halk tarafından seçilmek her istediğini yapabilme gücünü, sonsuz iktidarı vermiyor mu? Hitler ve Mussolini de kendi ülkelerini ve dünyayı ateşe atarken beni halk seçti diyorlardı ve öyleydi. Çünkü hadise önünde sonunda gelip beni halk seçtiye, yani işin biçimsel kuralının yerine getirilmiş olup olmamasına dayanmaktadır. Kutsallaştırılan halk iradesinin iç yüzü. Öyleyse asıl çok ciddi biçimde tartışılması gereken demokrasi kavramının kendisidir. Hukuk, çeşitli hukuk dalları ve bizatihi demokrasi, kapitalizm kendi çıkarlarını korumak ve geliştirmek yönünde oluşturduğu kurumlardır. Parlamentoları, hatta demokrasiyi de bu çerçevede düşünmek gerekir. Burada konunun birinci boyutu halklardır. İktidar sahiplerinin otoritelerini sınırsızlaştırmak için biz onlardan yetki aldık diye tanrı derecesine çıkardıkları o mübarek halklar. Oysa dünyanın hiçbir yerinde geniş kitleler melek, peygamber veya bilge değildir. Lisedeki askerlik, parantez içinde milli güvenlik bilgisi dersi öğretmeni bir albayın ordular mideleri üzerinde yürür dediğini anımsıyorum. Bu sözü halklar ölçeğinde genişletebiliriz. Kitleler de ağırlıklı olarak günlük yaşamı düşünür öncelikle. Bugün sıkıştırıldığı dar çerçeveye göre, yani sadece düşünce ve ifade özgürlüğü olarak veya sadece özgürlükler olarak algılamazlar demokrasiyi. Bir başka anlatımla, klasik kamu hukukunun da bize göre çok isabetli biçimde tanımladığı üzere, kamusal hak, yani bir bakıma geniş kitleler için demokrasi, sadece aman devlet bana dokunmasın, başka ihsan istemez demek değildir. Onlar aynı zamanda bazı şeyleri de isterler devletten. İş isterler, eğitim isterler, sağlık isterler. Çünkü bunları tek başına sağlamaya güçleri yetmez. Birleşerek ancak sağlayabilirler. Bu birleşmenin yarattığı kurum da devlettir. Bunları devletten istemeyecek, beklemeyecek olanlar kendi güçleriyle bunları sağlayabilecek olanlardır. Büyüyünce zaten kendi şirketinizin başına geçirecek olduğunuz, dolayısıyla ille de bir diplomayla kendisini kanıtlaması bile gerekmeyen çocuğunuzu, sırf kültürlü olsun, dünyadan haberi olsun, kendi işi hakkında da bilgi sahibi olsun diye özel hocalar tutarak da eğitip yetiştirebilirsiniz. Ama iş sağlığa gelince, parası olanlar için bile durum değişir. Özel aile doktorunuz olabilir. Ameliyat gerekirse yurt dışındaki özel hastanelere de başvurabilirsiniz. Ama hele bizim gibi sermaye birikiminin yeterli olmaması bir yana, devleti sömürmenin de daha kolay olduğu ülkelerde o özel hastanelerin kurulmasında bile yine devlet vardır. Ya asıl o özel doktorların yetişmesinde vardır. En azından Türkiye'de kuruluşları da tamamen kendi okullarından kıstığını aktaran devletin katkılarıyla gerçekleşmiş özel üniversitelerin hemen hiçbirinde tıp fakültesi yoktur. Aydın demokrasisi halk demokrasisi değildir. Asıl önemlisi ise şu. Bugün kısırlaştırılmış veya genleriyle oynanmış diyebileceğimiz demokrasinin özü diye ortaya atılan düşünce ve ifade özgürlükleri, iktidar sahiplerini, iktidardaki zihniyete, sisteme muhalefet, günlük maişiyetini kurtarmakla boğuşan kitlelerin değil, tuzu kuru, günlük yaşam dertlerini parası olduğu için veya olmasa bile bu sorunlar gerçekten şövalyece aşmış olanların sorunudur, geniş kitlelerin değil. Yani aydın sorunudur bir bakıma. Oysa hep bilindiği ve söylendiği üzere aydınlar her ülkede hem çok küçük bir azınlıktırlar hem de buna bağlı olarak bir sınıf oluşturmazlar. Ayrıca baskılar karşısında yılıp pasifleştikleri veya sağlanan olanaklar karşılığında para sahiplerinden yana kulvar değiştirdikleri de parantez içinde günümüz Türkiye'si canlı örnektir, sıkça yaşanan bir durumdur. Dolayısıyla aydınlarla geniş kitlelerin demokratik talepleri her zaman hatta genellikle çakışmaz. Geniş kitleler önce iş, ekmek yani önce yaşamak, sonra eğitim ve sağlık isterler. Sonra konutuna, özel hayatına, haberleşmesine dokunulmamasını, istediği gibi seyahat edebilmeyi isterler. Bunlar adam gibi sağlandıktan sonra belki sıra düşünceye, ifadeye gelecektir. Hatta çoğu zaman da gelmez. Dünyanın her yerinde, en azından hali vakti yerinde ama dünyadan habersiz milyonlar, hatta belki milyarlar vardır. Gelir sorunu olmayan veya bunu önemsemeyen aydınlarsa öncelikle muhalefet edebilmeyi ister. Bu çelişki bazen öyle keskinleşir ki, kitlelerin aydınlara düşman kesilmesinin, "Asacaksın bunları, bak nasıl uslanıyorlar" sözlerinde ifadesini bulan örnekleri bizde de çok görülmüştür. Biz adam olamayız. Öyleyse başkaları bizi adam etsin. Ellerinde çok büyük olasılıkla silah da bulunmayan, bulunmasını demokratik terbiyeye yakıştırmayan aydınlar, demokratikleşme amaçlarının gerçekleşmesinde kitlelerden kopmaktadır. Parantez içinde, Türkiye'de 12 Eylül Anayasası'na ret oyu verenlerin oranının sadece %8'de kalması gibi. Baskılardan da yıldıkları için tek başına ortaya çıkıp kendi güçleriyle bir şeyler yapmaktansa yine Türkiye örneğinde olduğu gibi bütün umutlarını dış dinamiklere bağlamakta ama bu noktada çıkarlar da devreye girdiği için kantarın topuzunu kaçırmakta ama ne istiyorlarsa istesinler bize zarar gelmeden tekrar hapislere düşüp işkencelere uğramadan demokrasi gelsin de nasıl gelirse gelsin şeklindeki bir başka tutsaklığa düşmektedirler. Dış dinamiklerin iç yüzü. Dış dinamiklere gelince, Türkiye açısından başat dış dinamik batıdır. Batının da ABD ve AB olmak üzere iki ayağı vardır. Bunların Türkiye ile ilgili görüş ve çıkarları ise genellikle uyuşmaz, çatışır. Amerika baştan ayağa antidemokrat 12 Eylül'ü desteklemiş, Avrupa ise aynı nedenle Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyeliğini yıllarca askıda tutmuştur. 11 Eylül'ü yaşamış olmasına rağmen ABD kendi sözünden çıkmamasını yeterli sayıp ülke içindeki laiklik karşıtı uygulamalarından hiç rahatsızlık duymadan AKP'yi içeride ve dışarıda özellikle AB üyeliği konusunda desteklemekte, AB'nin kendisi ise bir 11 Eylül yaşamadığı halde hatta AKP kendileri ne istiyorsa yerine getirmesine rağmen Türkiye'nin kendisinden kopmasını istemese de onun içerideki laiklik karşıtı tutumundan rahatsız olduğunu açıkça belli etmektedir. ABD başka ülkeler gibi Türkiye ekonomisi konusunda da UPF ile içli dışlıdır. Türkiye bu konuda ikisi arasında futbol topuna dönmüştür. ABD ve UPF istedikleri tavizler karşılığında Türkiye'ye birbirlerini gösterebilmekte, yeni niyet mektubu imzalanırken yeni borç isteyen Türkiye'ye UPF Amerika'nın tamamen siyasi rüşvet nitelikli 8,5 milyar dolarlık hükümet kredisini hatırlatırken Amerika'da Türkiye'den Irak ve benzeri konularda bir şeyler isteyip karşılığında ne vereceksiniz diyen Türkiye'ye size UPF'den kredi açalım demektedir. Avrupa Birliği ise UPF'den, Dünya Bankası'ndan görünürde hiç söz etmez. Ama onun da kendi içindeki çelişkisi burada başlar. Türkiye'nin ekonomisinin yönetimini neredeyse tamamen bırakacak kadar UPF'ye bağlı olduğunu Avrupa Birliği de çok iyi bilir. Çünkü G8'i oluşturan AB ülkeleri, ABD ile birlikte UPF'nin de en büyük ortaklarıdır. 180 küsur üyesi olan UPF sermayesinin %60'ı ABD ile birlikte 7 büyük AB ülkesine aittir. Dolayısıyla UPF'nin direktifleri sadece ABD'nin değil, aynı zamanda AB'nin de çıkarları içindir. AB'nin de direktifidir. Özelleştirmeler üzerinde titizlikle durmanın dışında AB'nin UPF'ler konusundaki açık sessizliği, kötü polisliği, Amerika'ya bırakma kurnazlığından başka bir şey değildir. UPF kuralları demokrasiyle bağdaşmaz. Asıl önemli noktaysa UPF'nin arasının hiç iyi olmadığı emek haklarının AB'nin Türkiye'ye dayattığı şartlar arasında da hiç yer almamasıdır. Türban konusunda, laiklik konusunda, ılımlı İslam konusunda Amerika'ya tepkisini Türkiye üzerinden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aracılığıyla neredeyse apaçık sergileyen AB, emek hakları konusunda, emek sermaye çatışması konusunda, sömürü konusunda, yoksulluk konusunda da yine apaçık tavana bakıp ıslık çalmakta, hatta yine apaçık UPF'yi gösterebilmekte, en azından emek haklarıyla taban tabana ters düştüğünü en iyi bilenlerden olduğu halde özelleştirme ısrarını örneğin bir Kıbrıs kadar kabaca olmasa da sürdürebilmektedir. 1986'da çalıştığımız Tercüman Gazetesi'nde ABD Dışişleri Bakanlığı'nın her yıl hazırlayıp yayınladığı, parantez içinde ve bu senekini Irak ayıbından dolayı yayınlayamadıkları, Dünya İnsan Hakları raporu için veri toplamak üzere Türkiye'de bulunan Bakan Yardımcısı Richard Schiffer'la görüşmüş ve Batı'nın bir kanadı olarak siz bizden UPF kurallarını yoksulluklar, işsizlikler, açlıklar pahasına uygulamamızı, Avrupa ise demokrat olmamızı istiyor. UPF kuralları 12 Eylül'süz uygulanamadı. Hem UPF kuralları hem demokrasi nasıl olacak diye sormuş ve kendisinden demokrasiyi zedelemeden UPF tavsiyelerini uygulamak zor. Ama bu bir çelişki değil, bir sorun. Acı bir ilacı içmek her zaman zordur. Ama bir ülke az gelişmişlik dönemi yaşıyorsa bu reçete gerekli karşılığını almıştık. Parantez içinde tercüman 24.10.1986. Türkiye'nin UPF'ye üyelik tarihi 1947, 57 yıl olmuş. Biz bu görüşmeyi yapalı 18 yıl olmuş. İlk kredi anlaşmasının üzerinden herhalde en az bir 30 yıl geçmiştir. Hangisini esas alırsanız alın, Türkiye 57 yıldır, 30 yıldır, en azından 18 yıldır Schiffer'ın deyimiyle az gelişmişlik döneminden bir türlü çıkamadığı gibi bir türlü layıkıyla demokrat da olamamaktadır. Çünkü UPF reçeteleri emek haklarının neredeyse sıfırlanmasını istemekte. Bunu sağlamaksa işçilerin, sendikaların, işçi önderlerinin, onları savunan aydınların baskı altına alınmasını, en azından beyinlerinin yıkanarak uyutulmalarını gerektirmektedir. Yani UPF reçeteleri Türkiye'nin ideal anlamda demokrat olmasına izin vermemektedir. Türkiye'nin o zamanki adıyla ortak pazar olan AB ile ilk olarak imzaladığı Ankara Anlaşması'nın tarihi 1963 olduğu, sonrasında ciddi demokrasi rahatsızlıkları yaşandığı halde baskılar hep sola ve emeğe yöneldiğinden olsa gerek. 1980 darbesine kadar Avrupa'dan, 1990'lara kadar Amerika'dan en küçük bir demokrasi uyarısının gelmemesi herhalde tesadüf olamaz. Tıpkı Kopenhag şartları arasında da emek haklarının, sömürünün, işsizliğin, yoksulluğun önlenmesi gereğinin yer almaması gibi. Yoksullar niye zengin partilerine oy verir? Gelelim halkın bir başka boyutuna. ANAP ve Turgut Özal 12 Eylül'den sonraki ilk seçimlerde %45'e yakın oy ve 400 kişilik mecliste 299 sandalye kazanmıştı. %45, tam katılımla 20 milyon, 2002 seçimlerinde olduğu gibi 10 milyon seçmen oy kullanmasa bile 15 milyon kadar oy demektir. AKP kayıtta 45 milyon seçmenin tamamı oy kullansaydı aynı oranda oyla herhalde siler süpürür. CHP'ye de 1950'lerdeki gibi olsa olsa 40-50 kadar sandalye bırakırdı 550 koltuklu mecliste. AKP'nin ama özellikle ANAP'ın emekten yana partiler olmadığını söylemeye bile gerek yok. Peki, yaklaşık 40 milyonunun yoksulluk, 15 milyonunun açlık sınırının altında, 10 milyonunun günlük 2 dolarla geçindiği bu ülkede kimdir bu 15 veya 30 milyon kişi? Bunların hepsi çıkarlarını koruyacak parti arayan tuzu kuru televole zengini midir? Elbette değil. Peki TÜSİAD'ın üye sayısı kaç? Bir yerde 80 diye okumuştum. Borsada büyük miktarlarla oynayan kaç kişi var? Onu da 1500 kadar diye okudum. TOB'un kaç üyesi var? Hadi yarım milyon olsun. Öyleyse bu kadar yoksul niye gidip dört dörtlük sermaye partilerine oy verir? Parlamento içi çoğunluk, parlamento dışında azınlıktır. Çünkü bu siyasi partilerin hiçbiri gerçek kimliğini seçimlerden önce sergilemez. Seçim kampanyalarında hep orta direk, çift anahtar, şeffaf karakol, hortuma, dokunulmazlıklara son türküleri söylenir. Dillerin altındaki bakla seçimlerden sonra ortaya çıkar. Bunun en güzel örneğini seçimlerden önce fiyatlara zam yapacak kadar enayi değilim diyerek Turgut Özal'ın verdiği hatırlardadır. Kitleler bu gerçeği bilir ama hem belki seçeneksizlik söz konusudur hem de umut fakirin ekmeğidir malum, zenginin değil. Öte yandan parlamentolardaki çoğunlukla dışarıdaki çoğunluk çok farklı niteliklere sahiptir. Parlamento çoğunluğu daima dışarıdaki azınlığın temsilcisidir. Çoğunluğun değil. Bir başka anlatımda parlamento çoğunlukları dışarıdaki çoğunluğun işiyle, eğitimiyle, sağlığıyla değil, türbanıyla temsilcisidir. Eğitimle ilgilenirken dahi okulsuz, öğretmensiz çocuklar, dershaneler olmasa üniversite sınavlarında hiçbir fonksiyonu kalmamış liseler değil, yine kafaların içinin ve dışının türbanlanmasıdır üzerinde durulan. Türban ve benzeri konuların dışındaki konulara girmek, bu parlamento çoğunluğu için çıkarlarını korumakla görevli oldukları dışarıdaki azınlıkla çelişmeleri, çatışmaları demektir. Parlamentoların oluşumunda, yani seçim süreçlerinde, hatta ondan da önce siyasi partilerin oluşumunda binbir katakulli, binbir oyun döner. Halk çoğunluklarının niteliği ne olursa olsun, parantez içinde ki çoğunluğun sermaye sahiplerinden oluşması eşyanın tabiatına aykırı, matematiksel olarak mümkün değil, parlamento çoğunluklarına sınıfsal dengeler belirler. Hangi sınıf güçlüyse onun temsilcileri, sözcüleri doldurur parlamentoları. Günümüzün güçlü sınıfı geçmişte de olduğu gibi kapitalistlerdir. Gerçi reel olarak yani kelle hesabıyla bu kadar çok sandalyeyi dolduracak sayısı yoktur kapitalistlerin kitleler arasında. Ama sermayenin gücü de işte burada başlamaktadır. Sahip olduğu güçlerle parantez içinde para, basın ve benzeri çulsuz garibanları da bir gün gelip varsızlaşacağı umuduyla doldurur. Demokratik medyatik diktatörlük, tebdili kıyafet faşizm. Emeğiyle geçinenlerin, yoksulların, işsizlerinse bunun bir kandırmacı olduğunu, bu yalanlarla sömürülmeye devam edileceklerini kendi çoğunluklarına anlatmak için ne paraları, ne televizyonları, ne gazeteleri, ne satın alınmış yazarları, anchormanleri vardır. Bugün bir zümrüdü anka kuşu gibi insanlığı büyülemesi için uğraşılan demokrasi, kapitalizmin ürünü, icadıdır. sadece onun yararına işler. Kapitalizmin demokrasisi günümüzde çok somut bir şekilde gözlendiği gibi emekçi, mazlum, yoksul, aç olmak ortak paydasını unutturup bu geniş kitleleri dinlerine, mezheplerine, etnisitelerine, uluslarına göre parçalayarak kapitalizmin karşısındaki bloğu dağıtmaktan başka işe yaramamaktadırlar. Bu özelliğiyle de demokrasi filan değildir. Bir başka tür diktatörlüktür. Demokrasi, Apo'ya veya Recep'e özgürlükten ibaret bir tuhaf yaratıksa, başka alanlarda, başka konularda tavana bakıp ıslık çalmakla yetiniyorsa, UPF'ye, özelleştirmelere karşı çıkmak, seçilmiş, parantez içinde yani sözde demokrat, başbakanlar tarafından suçlama anlamında komünistik olarak nitelenecek, karşı çıkanlar polis tarafından tartaklanacaklarsa, bu demokrasi kitleler için demokrasi filan değil, apaçık azınlığın tahakkümüdür, diktatörlüktür. Kapitalizmin, kapitalizme güven azalıyor. Kapitalizm ayağımızın altından kayıp gidiyor. Önlem almak gerekir. Biraz daha devlet, biraz daha kontrol gerekir. Bu kadar denetimsizlik, bu kadar kuralsızlık kapitalizme zarar diye sızlanan Kissinger, Fukuyama, Mandela, Soros gibi şahin savunucu ve sözcüleri, aslında asıl kayıp gidenin allayıp pullayıp yoksullara yutturdukları demokrasi olduğunu da biliyorlardır mutlaka. Ama galiba hiç öyle bir afeti devran olmadığını da bildikleri için kandırılmış damatlarla veya kullanılmış iç güveylerle yetinip demokrasi elden gidiyor diye sızlanmaya gerek görmüyorlar anlaşılan. Yeni Hayat, sayı 117, Temmuz 2004, İstanbul. 14. ayrımın sonu, sayfa 157.